Ayrım 8.
Kadını sinirlendirmeyi başarmıştık. Siz bu hanımefendilerin, bereketli hilalin kadınlarını da temsil etmediğini düşünüyorsunuz. Hanımefendi dedi Günay ağır ağır. Bu hanımlar bereketli hilali ne kadar temsil ediyorlarsa ben de kadınlığını o kadar temsil ediyorum. Buna da ben sinirlendim. Temsil ne kelime, medarı iftiharı olduğunu düşünüyordum. Oh diye ünledi Saniye. Oh, yine de sizinle konuşmak büyük bir zevk. Gerçeği değil, kendisine en yakın geleni, ortak paydası olanı arıyordu. Dil sorunlarının, Türkçe ve Arapçanın çok zor diller olduğunu, kendisinin bu dilleri konuşamadığı için hata yapmış olabileceğini, öyleyse ne kadar üzgün olduğunu sıraladı. Ben okumadım ama yeniden yaşadı Rodoplu. Bizim bölgenin dillerinden hiçbirisini konuşamadığınız halde görevinizi nasıl yürütebiliyorsunuz sorusu hınç almak için sorulmuş bir soruydu. Çünkü sanki bizim tarihçilerimiz Çince biliyorlar da diyordu İtalikler. Olsun, biz hiç olmazsa bilmiyor olmamızın ezikliğini yaşıyoruz. Bunlar kadar küstah değiliz. Dil bilen dostlarımız var sizler gibi diye kırıttı Doktor Serniye. Ha, sohbet o kadar aydınlatıcıydı ki bir türlü esas konuya gelemedim. Bize tabii başta kendiniz olmak üzere Türk kadın yazarlarını tanıtabilir misiniz diye soracaktım. Pierre Loti'nin evlenme teklif etmeye cüret ettiği bir hanım sultandı. Aziyaydı sanki Günay. Müthiş bir kibirle baktı. Niçin? Ha, ücretli tabii diye alelacele açıkladı şaşkın misafiri. Sorduğum o değil dedi Rodoplu. Niçin diye soruyorum. Bize yardımcı olmak isteyeceğinizi düşünmüştük. Adeta kekeledi kadın. İstemez misiniz? Dudaklarında belli belirsiz bir tebessüm dikleşti Günay. Hayır dedi. Dümdüz. Biraz daha çay. Serniye'nin zoraki lütfeni zaman kazanmak içindi. Nedenini sorabilir miyim dedi süre sonra. O kadar karmaşık değil dedi Günay. Aslında çok basit bir nedeni var. Ben sizin dilinizi, sizi öğreneyim, bizimkileri anlatayım diye öğrendim ve çok da emek verdim. Size bizi anlamakta yardımcı olmak için değil. Bunu gerçekten istiyorsanız yani bizi, bizim medeniyetimizi ayrıca parantez içinde söyleyeyim. Epey iyi bir medeniyettir hakçası. Bize asırlarca çok iyi hizmet verdi. Öğrenmeyi gerçekten istiyorsanız siz zahmet edeceksiniz. Tıpkı bizim ettiğimiz gibi. Ayrıca yabancı dili öğrenmeyi size de tavsiye ederim. Hele hele Orta Doğu ile ilgileniyorsanız şarttır diyebilirim. İnanın hiçbir çeviri aslının yerini tutmuyor. Biz bu sorunu 300 yıl yaşadık, iyi biliyoruz. Ama bakın, Türkiye kendisini tanıtamadığı için uluslararası forumlarda ne zorluklarla karşılaşıyor. Kendinizi tanıtmanız gerektiğine inanmıyor musunuz? Hayır madam, fotosentez yoluyla öğrenim olmaz. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Demek istediğim, başıyla maydanoz bahçesindeki bitkiyi işaret etti. Kollarını bitkinin yapraklarını taklit ederek iki yana açtı. Böyle hiçbir şey yapmadan durup kendinizi güneş ışığına bırakır gibi başkalarının gayretine terk ederseniz öğrenemezsiniz. Siz zahmet edeceksiniz, ihtiyacınızı siz sahip edeceksiniz. Bir şey daha var. Sizin dünyanızın öğrenme azmini kamçılayan tek bir şey vardır. O da bir şeyi biliyor olmanızın size sağlayacağı ekonomik fayda. Bu Avrupa'nın Asya'yı sömürgeleştirmeye kalktığı günden beri böyle olmuştur. Coğrafya cemiyetlerini boşuna kurmadınız. Gezginleriniz bağışlayın. Şu anda sizin yaptığınıza benzer biçimde saraylarımızda misafir olup konukseverliğimizin keyfini çıkardıktan sonra geri döndüler ve hükümetlerine o ülkeleri ele geçirmenin yollarını öğrettiler. Bakın, üniversiteniz size Türkiye'ye gelesiniz diye ücretsiz izin veriyor. Niçin? Buradan bir tebliğle dönmeniz için. Niçin? Üniversitenizin ünü büyüsün, daha çok paralı öğrenci alabilin diye. CIA size yardımcı oluyor. Niçin? Türkiye'de etkili olabileceğini düşündüğü kimselerin kafa yapısını anlamak, gerekirse yönlendirmeye çalışmak için. Ve bütün bunlar sizin o Amerikan yaşam biçimi dediğiniz kutsal iniği korumanız için. Azizem Doktor Serneya, hapishanelerini özel sektöre devreden bir ulusun sizinkinin kutsal iniği çıkardan başka ne olabilir? Doktor Rodoplu, sizi kullanmayı düşündüğümü düşünüyor olamazsınız diye haykırdı Doktor Serneya. Böyle düşünüyor olamazsınız. Neden hanımefendi dedi Günay? Benimle çıkar dışında nasıl bir ilişkiniz olabilir ki? Buna verecek bir cevap bulamadı. Gözlerini kırpıştırmakla yetindi kadın. Size bir sır vereyim mi diye sürdürdü Günay. Sizin kültürünüzle baş edecek gücü elde edinceye kadar Batı ile fazla yüz göz olmamamızda yarar görüyorum. Niye biliyor musunuz? Bugüne kadar muhteşem Amerika Birleşik Devletleri sadece kendi kültüründen olanlarla, yani kendi hısım akrabalarıyla başa çıkabildi de onda. Ne zaman ki bir Vietnam'a, İran'a, hatta Filistin'e çattı, yenildi. Onun için diyorum ki bırakalım. Bizim kendi tılsımlı güçlerimiz kendimize kalsın. Siz kendi muhayyelenizdeki Türkiye ile avının. Teslim edersiniz ki bizim tek silahımız budur. İncili kaftanı oynuyordu. Ömer Seyfettin'in cebindeki son kuruşu incili bir kaftana yatırıp İran Şahı'nın huzuruna çıkan Türk sefiri geride daha neler neler olduğu izlenimini verebilmişti. Ne blöftü. Üzgünüm türünden bir şeyler mırıldandı. Oturdu oturamadı, tekrar gelmek için izin isteyip kalktı serneye. Günay büyük bir nezaketle geçirmeyi ihmal etmedi. Ve ben buruktum. İzlediğim olayda bir Türk olarak hıncımın alınmış olduğunu görmenin keyfi vardı elbette. Ama bu Günay'ın militan tavrında insanı ürküten, kendime bile itiraf etmek istemiyordum ama yabancılaştırıcı, bağnaz, hatta sağcı diyebileceğim bir şeyler vardı. Serna'yı büyük bir nezaketle geçirdi, kapıyı kapattı, geldi, karşıma oturdu. Tüm enerjisini tüketmiş gibiydi. Bacaklarını toparladı, küçük bir kız gibi büzüldü, dışarıyı seyretmeye başladı. Yoruldun mu? Yorgunluk, suçluluk duygusu. Sürgüt karşı çıkmanın, eleştirmenin, didişmenin kaçınılmaz kırıcılığından olsa gerek. Haklı olduğumdan emin de olsam, çatıştığım zaman sanki suçlanıyorum canım. Suçlanıyorum, kirleniyorum. Bazen kendimden çok sıkılıyorum. Nefes aldırmayan bir laf ebesi gibiyim ya. Laf ebesi ve kadın olma keyfiyeti. Amma da zor bir bileşke ha. İçini çekti. Yorgunum gerçekten diye tekrarladı. İçim boşalıyor sanki. Her çatışmadan sonra uçurumun kenarında uyanıyorum. Öyle olmalıydı. Gözünden bir damla yaş indi. O yaşla birlikte benim yabancılaşma duygum yok oldu. Günay'ın ürkütücü olduğunu düşünmüş olmam ne kadar komikti. Ne ki bu defa da sinirlendi. Aman diyerek hırsla sildi yaşını. Neşelendirmek istedim. Pişan ettin, ezdin, gönderdin kadını dedim. Yapmacık olduğunu anlamamasını umduğum bir coşkuyla. İncil'den pasaj okuman harikaydı. Oynadığımı mı düşündün? Yani duraksadım. Tiyatro variydi doğrusu. Patladı tabii. Ne yapsaydım? Bıraksaydım da 5. sınıf CIA memuresine çanak mı tutsaydım? Onları ancak kendi silahlarıyla yenebilirsin. Eh, utandırıyorsun insanı. Söylemek istediğim yenmek de değil. İletişim kurmak ama ters ve makus, bu kelimeye bayılıyordum bir yoldan. Tekrar düşünüyormuş gibi duraladı. İncil okuyacaktım tabii dedi. Zor duyulur bir sesle. Yok elin Ayovalı magandasına vedalardan mı bahsedecektim? Bu defa bağırıyordu. Tabii ki değil ama bu kadar yorulmana değer miydi diye düşünüyorum. Tanrı bilir kadının bütün bu konuşmadan bütün anladığı anti-Amerikan birisine çatmış olduğu. Uzun uzun yüzüme baktı. Az önceki coşku gösterime kanmamıştı. Ne kadar garip dedi. Farkında mısın ne kadar Türk bir tutum sergiliyorsun? Nasıl yani? Değer mi diye bakıyorsun. Allah'ından bulsun tavrı bu. Adam yere tükürür, sinirlenmeyer mi? Terbiyesizlik yapar, muhatap olmaya değer mi? Körü körüne iddia eder, tartışmaya değer mi? Başını bana acıyormuş gibi, konuşmaya değmezmiş gibi salladı, gözlerini dışa çevirdi yeniden. Çok canım sıkıldı. Günay Rodoplu dedim. Sakın italikleme beni. Sakın yapma. Ne düşünüyorsan söyle. Affedersin. Ama sen başlattın. Az önceki coşku oyununu ima ediyordu. Sen de affedersin. Gogi'yi düşünüyordum dedi Günay. Neden sonra Latife'nin bilgili mermi Gogi'sini. Buzdan kılıçlardaki. Hatırlıyor musun? Masonlara anlatacaktır da ne der Gogi? Dünyanın böyle dev konuları vardır. Ne kadar çok tahmin yapılabiliyorsa meseleyi o ölçüde büyük ve derin görmek lazım. Bu teşkilatın gücü benim fikrimce beynimizin işleyişi kadar yaygındır. Hayal yeteneğimizi serbest bırakırsak temeli onlar olan dedikodunun günahı dahi olmayacaktır. Çünkü Allah bunun hesabını tutamaz, kaçırır. Gönlümüzün izinde biz kafamızda kurduğumuz şekle inanacağız. Felsefenin icabıdır. Onlara Forus dersek Forus olmaya mecbur kalırlar. Zaten de Forus'turlar. Hangi bağlamda hatırladın şimdi bunu? Oryantalizm denilen hurafeler yığınının oluşmasını öyle güzel anlatıyor ki. Bak, bilgili mermi Avrupalının dev konusu Orient'ti. Romancısıyla, psikoposuyla, ressamıyla, politikacısıyla koca bir batılı Gogiler ordusu Yunanistan ile Türkiye arasında bir yere hayali bir çizgi çizdi. Onun doğusunda kalan her yeri Orient dedi. Ne kadar çok tahmin yapılabiliyorsa meseleyi o ölçüde büyük ve derin görmek lazım uyarınca o çizginin berisinde yaşayan Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çinlisi Gogilerin uygun gördükleri her türlü niteliği kabullenmek zorunda bırakıldılar. Mesela şark zihniyeti diye ne idüğü belirsiz bir kavram geliştirdiler. Bu hesapça biz Forusların ve Avrupalının kullanıp attığı yani aştığını düşündüğü her düşünce ve değer yargısıyla tarihsel bir çöp sepeti gibi tıka basa dolu, ipa sapa gelmeyen ve her nedense doğal olarak ilkel bir kafası olmalıydı. Az önceki örnekteki gibi Avrupalı kadınları erkeklerin mütemmim cüzü olarak görmekten vazgeçtiği, daha doğrusu ekonomiler çalışması zorunluluğunu dayattığı için, serbest bıraktığı için ezilen kadın denince nefretle andıkları kendi mukaddes kitapları değil, Kur'an oldu. Baksana, demin okuduğum pasajı içeren kutsal kitabı el basarak yemin ederler, eşcinsel karı kocalar kilisede yani kitaba uygun olarak evlenme hakkı için gösteri düzenlerler ama nefretle andıkları satırlar Kur'an'dadır. Kitab-ı mukaddes Allah'sa Kur'an felektir. Zalim feleğe çatılır ama zalim Allah küfürdür. Ne rezil bir ikiyüzlülüktür ya Rabbim. Hurafelerin bilgiye dönüşmesi sanıldığı kadar zor değil galiba dedim. Hayır değil canım. Bununla da bitmiyor tabii. Oriental'in eli kanlı bir cani olması olasılığı %1000'i eşir. Çünkü şark despotu diye travesti bir bilgi vardır ki, travesti bilgi, o da ne demek Günaycığım? Yani kendisini olmadığı biçimde gösteren anlamında kullandım. Çünkü bu şark despotu denilen hayali yaratık öyle betimleniyor ki, bununla mesela aşığını 7 gün Londra Kulesi'nden sallandırıp kargalara yemeden, efendim, dünyanın en gelişmiş işkencehanesinin Elizabeth bile baş edemiyor. Şark şehveti diye isimlendirdikleri Avrupalı gogilerin fantezilerinin pala bıyıklı Türk erkeklerinde, efendim ahu gözlü oryantal kadınlarda cismanileştirilmesidir. Elleri bilmem nerelerinde gezenlerin Türk erkekleri değil, cinsel tecavüz suçlarının yüzlerce defa katlandığı Batı'nın özgür bıçkınları olduğu gerçeği de fark etmez. Şark şaşası Louvre'un rüküşlüğü ile Topkapı'nın yalınlığını kıyaslamaya bile yanaşmayan utanç verici bir hurafedir. Şark anlaşılmazdı, uygarlaşmayı reddeden oryantallerin ahlaksızlığını simgeler. Hal böyle olunca biz oryantallere akıllarımızı başlarımıza toplayıp ıslah edilmek üzere topraklarımızı dahil isteneni vermek düşer. Müslümansak bu İslamiyet saçmalığından kurtulmalı. Türk isek vahşi adetlerimizi zapturapt altına almayı öğrenmeliyiz. Bu yüzden diyorum ya, imza günündeki adamlar gibi adamları dinler ya da okurken bilim kurgu diyormuşum gibi geliyor bana. İşte evrensel miras diyor mesela ya. Şimdi benim gözümün önünden Orient'in kanını emmeye yeminli sömürgeciler geçiyor. Bu mu miras? Cümlelerinin sertliğine karşın kısık bir sesle ağır ağır konuşuyordu. Hava kararmıştı, sis basıyordu. Yüzünü zor görüyordum. Ama o farkında değilmiş gibiydi. Dünyevi olmayan bir şeyle karşı karşıya olduğum duygusuna kapıldım yine. O alacakaranlıkta yüzyılların hüznünü gözden geçiren bir hayalet gibi göründü bana. Tanık olduğu kötülüklerden acı çeken, bedensizliğin acziyle kıvranan, azap içinde bir ruh, bir anakronizm. Günah-ı Rodoplu diye fısıldadım. Sen bir tarih hatasısın. Tarihsel muhite uymayan bir şeysin. Dönüşü olmayan olguların acısını çekmekteki ısrarın niye? Gözlerini yüzüme diktiğini hissettim. Adaletsizliğin bir tarih hatası olduğuna gerçekten inanıyor musun? Kötülüğün dönüşü olmayan bir olgu olduğunu kabullenebiliyor musun? Cevabımı beklemedi. Hayır değil mi? Hayır. İnsanoğlu yaşayacaksa adaletin hatırı için yaşamalı. Hilal için adalet öyle mi? Ters bir hacı seferi mi? Hayır. Evet. Elemanları birebir eşleşen biyofilik kümelerin nekrofiliya seferi. Bilgi ve inançla, sözle ve eylemle, malla ve canla bütün kuvvetini sarf ederek biyolifiya yolunda savaş diyerek güldü. Cihat. İtaliklemeyeceksin değil mi? Sustu. Uzun uzun sustu. Hayır. Hayır, iteklemeyeceğim dedi neden sonra. Yavaşça büyüyü bozmaktan korkar gibi uzandım, arkamdaki küçük abacım. Dizlerini göğsüne çekmiş hafif hafif sallanıyordu. Yüzünü görmemi istemiyormuş gibi başını pencereye çevirdi. Sen haklısın dedi birden. Onlardan nefret ediyorum. Amerikalılardan mı diye sordum hayretle. Böyle bir şey söylemediğim gibi Günay'dan da beklemiyordum. Hayır dedi içini çekerek. Ya da bir bakıma evet. Hasretine yandığımız çağdaş Avrupa Amerikan uygarlığından. Nekrofiliyadan. Ölü seviciliği. Viva la muerte. Oley. Ali'yi hatırlıyor musun? Ali'yi hatırlamamak mümkün müydü? Çok iyi hatırlıyordum tabii. Önce örgütten, sonra cezaevinden, sonra da Günay'ın bir arkadaşının, Yıldız'ın kardeşi olarak. Yaşamımda önemli bir yeri vardı. Çünkü bir efsaneydi Ali. Ve ben bu efsanenin öldüğünü gördüm. Şimdi düşündüğümde Keşan'la Ali destanını oynamış olduğumuzu görüyorum. Ama o dönemde yaşadığımız her şey yaşamsaldı. Bağışlayın, bulmaca gibi anlatıyorum. Ali'nin sadece kendisinin gerçek, kendisinin parçası ya da gereksinimlerinin hedefi olmayan herkes ve her şeyi gerçek dışıymış gibi gönülden algılayamadığını, fiilen renksiz ve ağırlıksız bulduğunu ne zaman anladım tam bilmiyorum. Pek çok gözlemin bir araya gelmesinden olmalı. Örneğin bir keresinde idamları ama sadece idamları protesto etmek amacıyla bütün gruplara bir çağrı yapıldı. Birçok grup geldi. Amaç da belliydi. İdamları protesto etmek. O arada Ali de geldi ama öyle şartlarla geldi ki sanki bir parti kuruyorduk ve devrim programını hazırlayacaktık. Mesela Ali'nin şartları arasında iktidarın asıl ele geçirileceği gibi hususlar vardı. Ona göre idamlara devrim programından ayrı bir şekilde karşı çıkmak reformizm olunurdu. Neticeten idamları bir yana bırakıp devrimciler reform için mücadele ederler mi etmezler mi diye teorik tartışmaya girişildi ve esas mesele gündemden kalktı. Bir an bunu toplantıyı sabote etmek için mi yaptığını düşündüğümü hatırlıyorum. Ama hayır, kişiliği icabı yapıyordu. Tüm narsistler gibi olayları algılarken çifte standart kullanıyordu. Kendisi ve kendisine dönük şeylerin, bu durumda kendi grubu tabii, dışında kalanları algılayamadığından nesnellik geliştiremiyor, yargılamada ciddi hatalara düşüyordu. Daha da kötüsü, ortada sahici bir çalışma ya da başarı olmadığı halde mükemmel, üstün ve olağanüstü yetenekleri olduğuna inanıyordu. Ben seviciliği ortaya çıktı. Bir ben sevicinin hafife alınmak, eleştirilmek, hatasının yüzüne vurulması, oyunda yenilmek gibi olaylara tepkisi yoğun bir öfkedir. Asla affetmez ve intikam için uygun bir fırsat kollar. Nitekim öyle oldu. Ali, cehaletini ortaya çıkaran arkadaşı hiç affetmedi. Öte yandan bedensel bir saldırıya uğradığı zaman aynı şiddette tepki göstermiyor olması, onun cesaretine ilişkin pek de abartılmış olmayan öykülerin yayılmasına neden oluyordu. Politikacılar arasında yüksek dozda narsizme sık rastlandığını biliyordum. Ali'yi bir sürede o bağlamda gözlemledim. Siyasi başarı ve alkışın akli dengesini muhafaza etmesi için şart olduğunu gördüm. Büyük ve hatasız olduğu inancı bir devrimci bir insan olarak kaydettiği aşamalara değil, özde ben sevici büyüklenmeye dayanıyordu. Narsistik şişirilme olmadan yaşayamayacağını gördüm. Rodoplu'nun deyişiyle, çünkü insani çekirdeği, yani inanç, vicdan, sevgi ve güven duyguları gelişmemişti. Ünlü olmak zorundaydı Ali. Başarısızlık durumunda tam bir ruhsal çöküntüye giriyordu. Oysa onaylanma, beğenilme, alkış onu depresyon ve delirmekten koruyan tedavi gibiydi. Zamanla devrimci mücadele verirken aslında yaptığının kendi akıl sağlığını koruma mücadelesi olduğunu anladım. Ben seviciler, kendi değerlerinde kendileri biçiyorlardı tabii. Bu bağlamda nasıl ki kendisine sinema yıldızını yakıştıran narsisti bir anneanne olarak, emekliye ayrılan savaş kahramanını bir dede olarak, başarısız bir politikacı bir insan olarak da değerli olduğunu ikna etmek mümkün değildir. Ali'yi de kendi devrimci grubunun genel sekreteri olmanın dışında bir değer olduğunu inandırmak mümkün değildi. Bu nedenle kendisine biçtiği değeri pekiştirmek ya da korumak için amansız bir savaş verdi. Bu savaşta kendisinin içinde yer almadığı dünyalara, mesela diğer gruplara, mesela tikoculara karşı alçaltıcı, aşağılayıcı, despotik, tehditkar, hatta yok edici sadist saldırıya başvurabiliyordu. Yaptı da. Zamanla Ali'nin kendi konumunu muhafaza amacıyla diğer insanlar üzerinde kesin ve sonsuz, açıkçası tanrısal denetim sağlamak ihtiyacında olduğunu gördüm. Sadist bir tarafı olduğu kuşkusuzdu. Ben seviciliği icabı, nesnel olmak gereğini duymadığı için övgüde ve yergide öznel ölçüler kullanılırdı. Böyle yaptığı için de iletişim yok olur, Ali'nin sözcükleri bir sihirbaz kurnazı ile kullandığı, muhatabının lafını ağzına tıktığı, türlü kurnazlıklarla elini kolunu bağladığı bir ortam oluşurdu. Böyle bir ortamda yapıcı diyalog elbette mümkün değildi. Dayanışma yok olunca da gelişme duruyor, düşünce güdükleşiyor, sekterlerin sayısı artıyordu. Günay'ın Ali'yi neden andığını merak ediyordum. Ölü seviciğinin ders kitabı örneğiydi dedi. Kendi doğruları yaşayan her şeyden, kardeşi dahil önemliydi. Ceset görmeden huzura kavuşamayacak bir ruh. Cesetlerle sevişen bir ruh. Korkunç bir şeydi değil mi? Günay'ın bir arkadaşının kardeşiydi demiştim. Ölenler gibi bunlar da ailecek devrimciydiler. Eli silah tutacak yaştaki erkeklerin hepsi en az bir kez cezaevi görmüştü. Bu defa da en küçükleri Haydar içerideydi, açlık grevindeydi. Yıldız Haydar'ın kimsenin sözünü dinlemediğini ama Ali ağabeyisi yapma derse yapmayacağını, ne ki Ali'nin de ikna edilmesinin gerektiğini, bunu da yapsa yapsa Günay'ın yapabileceğini, Ali'nin onu kırmayacağını ağlıya ağlıya anlatmıştı. Günay haber gönderince geldi Ali. Tahliye edileli bir yıl kadar vardı. Hapishane anıları belliğinde taptazeydi. O gün ilk kez anlattı. En çok hapishane müdüründen nefret ettiğini söyledi ama bizim tahmin ettiğimiz nedenlerden değil de adamın insanca yaklaşımları olduğu için nefret etmişti. Rodoplu doğru mu duyuyorum diye bana baktı. Doğru duyuyordu. Kendimi bir tek hücreye attırabildiğim zaman rahat hissediyordum diye anlattı. O zaman da yemek getirmek için rahatsız ediyorlardı. Kapıyı açan, yemek getiren erlerden nefret ettim. Aydınlıkta, baharda yeşeren boktan bir fidan vardı. Ondan nefret ettim. Bayramda görüşmeye izin verilmesinden nefret ettim. Görüşe çıkmadan önce tıraş olan, temizlenen arkadaşlardan nefret ettim. Unutturmaya çalışıyorlardı ama ben direndim. Kendimi asla iyi hissetmedim. Çünkü ben unutmak istemiyordum, istemiyorum. Unutursam Allah belamı versin. Geçmişimin her gününü, her dakikasını hatırlayacağım. Öfkemi ancak böyle ayakta tutabilirim. Bunu hissediyorum. Hiçbir hakareti, hiçbir hor görüyü, hiçbir ihaneti unutmak istemiyorum. Bana yapılan her kötülüğü, ağzıma sıçan, ağzıma sıçması istenen hiçbir sözcüğü unutmak istemiyorum. Herkesin yüzünü, her deneyimi, her düşmanımı hatırlamak istiyorum.